Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown, 29. ayrım. Granit piramit, halojen ışığında adeta pürüzsüz görünüyordu. Catherine parmaklarını yüzeye kazınmış mason şifresinin üzerinde gezdirirken, Langdon onun derin bir duygu seline kapıldığını hissediyordu. Yavaşça çantaya uzanıp küp şeklindeki paketi çıkardı. Işığın altına tutup dikkatle inceledi. Langdon, gördüğün gibi bal mumu mühür Peter'ın mason yüzüğüyle damgalanmış dedi. Paket bu yüzükle 100 yıl önce mühürlenmişti. Catherine hiçbir şey söylemedi. Langdon ona, ağabeyin bu paketi bana emanet ettiğinde karmaşanın içinde düzen yaratacağını söylemişti dedi. Bunun ne anlama geldiğinden pek emin değilim ama kapak taşının çok önemli bir şeyi ortaya çıkardığını sanıyorum. Çünkü Peter, onun yanlış ellere geçmemesi gerektiği konusunda çok ısrar etmişti. Bay Bellamy de bana aynı şeyi, piramidi saklamamı ve kimsenin paketi açmasına izin vermememi söyledi. Catherine bunun üzerine öfkeli bir ifadeyle ona döndü. Bellamy sana paketi açmamanı mı söyledi? Evet, bu konuda çok ciddiydi. Catherine şüpheli görünüyordu. Ama piramidi deşifre etmemizin tek yolunun bu kapak taşı olduğunu söyledin, öyle değil mi? Herhalde öyle. Catherine'in ses tonu gitgide yükseliyordu. Ve sana o adam tarafından piramidi deşifre etmen gerektiği söylendi. Peter'ı ancak bu şekilde geri alabiliriz, öyle değil mi? Langdon başını salladı. O halde Robert, neden paketi açıp bunu hemen deşifre etmiyoruz? Langdon nasıl cevap vereceğini bilmiyordu. Catherine, ben de aynı tepkiyi verdim ama Bellamy, piramidin sırrının çözülmemesinin her şeyden, ağabeyinin hayatından bile daha önemli olduğunu söyledi. Catherine'in güzel yüz hatları sertleşti ve bir tutam saçı kulağının arkasına sıkıştırdı. Konuşurken sesi kararlıydı. Bu taş piramit her neyse benim tüm ailemin hayatına mal oldu. Önce yeğenim Zachary, sonra annem ve şimdi de ağabeyim. Ve gerçeği kabul edelim Robert, bu akşam beni uyarmak için aramasaydın. Langdon kendini Catherine'in mantığıyla Bellamy'nin ısrarcı baskısı arasına sıkışmış hissediyordu. Catherine, ben bir bilim insanı olabilirim dedi ama aynı zamanda ailemde tanınmış masonlar da var. İnan bana, mason piramidi ve onun insanlığı aydınlatacak olan büyük hazineleri hakkında tüm hikayeleri duydum. Dürüst olmak gerekirse böyle bir şeyin var olabileceğine inanmakta güçlük çekiyorum. Ama eğer varsa belki de ortaya çıkarma zamanı gelmiştir. Catherine, paketin üstündeki eski düğümün altına parmağını soktu. Langdon yerinden sıçradı. Catherine, hayır, bekle. Catherine durdu ama parmağını düğümün altından çekmedi. Robert, ağabeyimin bunun için ölmesine izin vermeyeceğim. Kapak taşı her ne söylüyorsa, o yazılar hangi kayıp hazineyi ortaya çıkarıyorsa, tüm bu sırlar bu gece sona erecek. Böyle söyledikten sonra düğme asıldı ve kırılgan bal mumu mühür açıldı. 63. Bölüm. Washington'daki Büyükelçilikler Bölgesi'nin, yani Embassy Row, hemen batısındaki sakin mahallede, gülleri 12. yüzyıldaki bitkilerden filizlendirildiği söylenen ortaçağ tarzı taş duvarlı bir bahçe bulunur. Bahçedeki gölge evi diye bilinen Cardrock Kameri'ye, George Washington'ın kendi taş ocağından çıkarılan, taşlardan yapılmış, dolambaçlı patikaların ortasında durur. Bu akşam bahçenin sessizliğini ahşap kapıdan girerken bağıran genç bir adam bozuyordu. Ay ışığında önünü görmeye gayret ederken, "Merhaba" diye seslendi, "Burada mısınız?" Kırılgan ve güç duyulur bir ses cevap verdi, "Kameraya deyim, biraz hava alıyordum." Genç adam, yaşlı amirini taş bankta bir battaniyenin altında otururken buldu. Kamburu çıkmış, ufak tefek yaşlı adamın cinleri andıran yüz hatları vardı. Yıllar bedenini bükmüş ve görme yeteneğini çalmıştı ama ruhu hala dimdik ayaktaydı. Soluklanmaya çalışan genç adam ona, "Ben az önce arkadaşınız Warren Bellamy'den bir telefon aldım" dedi. "Ya," yaşlı adam başını dikleştirdi. "Ne ile ilgili?" "Söylemedi ama sanki acelesi var gibiydi. Telesekreterinize mesaj bıraktığını söyledi. Hemen dinlemeniz gerekiyormuş." "Sadece bunları mı söyledi?" "Pek değil." Genç adam duraksadı. "Size bir soru sormamı istedi. Çok garip bir soru. Cevabınıza hemen ihtiyacı olduğunu söyledi." Yaşlı adam hemen yaklaştı. "Ne sorusu?" Genç adam Bay Bellamy'nin sorusunu dile getirirken yaşlı adamın yüzünün aldığı ifade ay ışığında bile görülebiliyordu. Hemen battaniyesini fırlatıp ayağa kalkmaya çalıştı. "Lütfen içeri girmeme yardım et, hemen." 64. Bölüm. Catherine Solomon başka sır olmayacak diye düşündü. Nesillerdir bozulmadan duran bal mumu mühür şimdi önündeki masada paramparça duruyordu. Ağabeyinin kıymetli paketinin rengi solmuş sarı ambalaj kağıdını açtı. Yanında duran Langdon son derece huzursuzdu. Catherine kağıdın altından gri taştan yapılmış küçük bir kutu çıkardı. Cilalı bir granit küpe benzeyen kutunun hiçbir yerinde menteşesi, kilidi veya görünürde açılır bir yeri yoktu. Bu Catherine'e Çin bulmaca kutularını hatırlattı. "Parmaklarını kenarlarında gezdirirken düz bir blok gibi görünüyor," dedi. "Filmde iç tarafının çukur göründüğüne emin misin? Kapak taşı içinde mi?" Catherine'in yanına gelip gizemli kutuyu dikkatle inceleyen Langdon, "Öyleydi," dedi. Catherine'le birlikte açmanın bir yolunu bulmak için kutuya farklı açılardan baktılar. Kutunun üst kenarındaki gizli çatlağı tırnağıyla hisseden Catherine, "Buldum," dedi. Kutuyu masanın üstüne yerleştirdi ve kapağı özenle kaldırdı. Kapak, kıymetli bir mücevher kutusu gibi kolayca açıldı. Kapak geriye düştüğünde hem Catherine hem de Langdon nefeslerini tuttular. Kutunun içi adeta ışık saçıyordu. Neredeyse doğaüstü bir ihtişamla parlıyordu. Catherine hayatında hiç bu kadar büyük bir altın parçası görmemişti. Kıymetli metalin masadaki lambanın ışığını yansıttığını fark etti. "Göz alıcı," diye fısıldadı. 100 yılı aşkın bir süredir karanlık bir kutunun içinde mühürlü kalmış olmasına rağmen kapak taşı ne solmuş ne de lekelenmişti. Altın bozulma yasasına dirençlidir. Eskilerin onun sihirli olduğunu düşünmelerinin sebebi budur. Catherine eğilerek küçük altın tepeciğin üstünden bakarken nabzının hızlandığını hissetti. "Bir yazı var." Langdon yaklaşınca omuzları birbirine değdi. Mavi gözleri merakla parlıyordu. Profesör Catherine'e antik Yunan'daki bireşim, parçalara ayrılmış şifre, oluşturma yöntemini ve uzun yıllar önce piramitten ayrılan bu kapak taşının piramidin şifresini çözmekte nasıl bir anahtar rol oynayacağını anlatmıştı. Bu yazı her ne diyorsa karmaşadan düzen yaratacaktı. Catherine küçük kutuyu ışığa tutup kapak taşına baktı. Küçük olmakla birlikte yazı mükemmel biçimde görünüyordu. Yüzeyinin bir kenarına güzel bir el yazısıyla bir metin kazınmıştı. Catherine 4 basit kelimeyi okudu. Sonra bir daha okudu. "Hayır," dedi. "Söylediği şey olamaz." Sokağın karşısında bulunan Başkan Sato, Kongre binasının dışındaki yaya yolundan 1. sokaktaki randevu yerine telaşlı adımlarla ilerliyordu. Operasyon ekibinden gelen son haberler kabul edilemezdi. Langdon yoktu, piramit yoktu, kapak taşı yoktu. Bellamy'yi gözaltına almışlardı ama onlara doğruyu söylemiyordu. En azından şimdilik. "Ben onu konuştururum." Omzunun üstünden arkaya Washington'ın en yeni manzarasına, yani yeni ziyaretçi merkezinin üstündeki Kongre binası kubbesi baktı. Işıklandırılmış kubbe bu gece gerçekten tehlikede olan şeyin önemini vurguluyordu. Zaman. Sato'nun cep telefonu çaldı ve arayanın kendi güvenlik ofisi uzmanı olduğunu görünce rahatladı. Sato, "Nola," diye cevap verdi. "Ne buldun?" Nola Kay ona kötü haberi verdi. Kapak taşının röntgen filmindeki yazı okunamayacak kadar belirsizdi ve görüntü geliştirici filtrelerde işe yaramamıştı. "Kahretsin." Sato dudağını ısırdı. "Peki 16 harfli sistem ne oldu?" Nola, "Üzerinde çalışıyorum," dedi. "Ama şu ana kadar uygulanabilir ikinci bir şifreleme düzeni bulamadım." "Bilgisayarda sistemdeki harfleri karıştırıp tanımlanabilir bir şey bulmaya çalışıyorum ama 20 trilyondan fazla olasılık var." "Çalışmaya devam et. Bir şey bulursan bana haber ver." Sato asık bir yüzle telefonu kapattı. Sadece fotoğraf ve röntgen filmini kullanarak piramidi deşifre etme umutlarını hızla yitiriyordu. O piramitle kapak taşına ihtiyacım var ve vaktim daralıyor. Sato, 1. sokağa vardığında siyah bir eskalat SUV yolu ikiye ayıran çift sarı şeridi geçip tam önündeki randevu noktalarında durdu. Bir ajan tek başına araçtan indi. Sato, "Langdon'dan haber var mı?" diye sordu. Adam donuk bir sesle, "Güvenlik üst seviyede," dedi. "Destek birimleri geldi. Kütüphanenin tüm çıkışları kuşatıldı. Hatta bir de hava desteğimiz geliyor. Ona göz yaşartıcı gaz sıkacağız. Kaçacak yeri kalmayacak. Peki Bellamy? Arka koltukta bağlı. Güzel. Omzu hala ağrıyordu. Ajan Sato'ya içinde cep telefonu, anahtarlar ve cüzdanın bulunduğu plastik torbayı verdi. Bellamy'nin üzerindekiler. Başka bir şey var mı? Hayır efendim. Piramit ve paket hala Langdon'da olmalı. Sato, tamam dedi. Bellamy söylemediği pek çok şey biliyor. Onu bizzat sorgulamak istiyorum. Peki efendim. O halde Langley'e mi gidiyoruz? Sato derin bir nefes alıp, SUV'nin yanından birkaç adım attı. ABD vatandaşlarını sorgulamanın katı kuralları vardı ve Bellamy'yi Langley'de tanıklar huzurunda videoya kaydetmeden, avukatlar vesaire vesaire olmadan sorgulaması kesinlikle yasa dışıydı. Langley'e değil derken daha yakın bir yer düşünmeye çalışıyordu ve daha sakin. SUV'nin yanında hazır olda emir bekleyen ajan hiçbir şey söylemedi. Sato sigara yakıp derin nefes çekti ve Bellamy'nin eşyalarının bulunduğu plastik torbaya baktı. Anahtar halkasına USBG yazan 4 harfli bir elektronik anahtarlık takılıydı. Elbette Sato bu anahtarlığın hangi hükümet binasına ait olduğunu biliyordu. Bina çok yakındı ve bu saatte fazlasıyla sakindi. Gülümseyip anahtarlığı cebine attı. Mükemmel. Ajana Bellamy'yi götürmek istediği yeri söylediğinde adamın şaşıracağını sanmıştı ama soğuk bakışlarından bir şey anlaşılmayan ajan başını sallayıp Sato'nun binmesi için SUV'nin kapısını açtı. Sato profesyonellere bayılıyordu. Adams binasının bodrum katındaki Langdon altın kapak taşının yüzeyine zarif bir biçimde yazılmış kelimelere şüpheyle bakıyordu. Kadar mı? Yanındaki Catherine kapak taşını ışığa tuttu ve başını iki yana salladı. Daha fazlası olmalı derken kandırılmış gibi konuşuyordu. Ağabeyim yıllardır bunu mu koruyordu? Langdon'un da şaşırdığını itiraf etmeliydi. Peter'la Bellamy'nin söylediklerine göre bu kapak taşı piramidi deşifre etmelerine yardımcı olacaktı. Langdon bu iddiaların ışığında daha aydınlatıcı bir şey bekliyordu. Bu çok açık ve işe yaramaz. Kapak taşının üstündeki 4 kelimeyi bir kez daha okudu. Sır, düzenin içinde gizli. Sır düzenin içinde mi gizli? İlk bakışta bu yazı anlaşılır bir şey söylüyor gibiydi. Piramidin üstündeki harfler düzensizdi ve işin sırrı uygun sıralamayı bulmaktı. Ama bu yazının aşikar olmanın yanı sıra alışılmadık bir tarafı da vardı. Langdon, düzen kelimesi büyük harfle başlıyor dedi. Catherine anlamsızca başını salladı. Gördüm. Sır, düzenin içinde gizli. Langdon'un aklına tek bir mantıklı açıklama geliyordu. Düzen kelimesi burada masonik düzeni ifade ediyor olmalı. Catherine, katılıyorum dedi ama yine de faydası dokunmuyor. Bize hiçbir şey söylemiyor. Langdon onunla aynı fikirdeydi. Zaten tüm mason piramidi hikayesi masonik düzenin içinde gizlenen bir sırrın etrafında dönüyordu. Robert, ağabeyim sana bu kapak taşının başkalarının sadece karmaşa gördüğü yerde senin düzen görmene yardımcı olacağını söylememiş miydi? Langdon, boşuna uğraştığını düşünerek başını salladı. Bu akşam ikinci kez kendini yetersiz hissediyordu. 65. Bölüm. Malak, beklenmedik misafiriyle Preferet Güvenlik Şirketi'nin kadın güvenlik görevlisi işini bitirdiğinde kutsal çalışma alanının dışarıya açılan penceresinin boyasını tazeledi. Bodrumun yumuşak mavi buğusundan uzaklaşarak gizli bir kapıdan oturma odasına geçti. İçeri girdiğinde durup olağanüstü üç güzeller tablosuna baktı ve evinin o tanıdık kokularıyla seslerinin keyfini çıkardı. Yakında sonsuza kadar gitmiş olacağım. Malak bu geceden sonra bir daha geri dönemeyeceğini biliyordu. Gülümseyerek bu geceden sonra bu yere artık ihtiyacım kalmayacak diye düşündü. Robert Langdon'ın piramidin gerçek gücünü veya kaderin ona biçtiği rolün önemini keşfedip keşfetmediğini merak ediyordu. Kullanılıp atılan telefonundaki mesajları bir kez daha kontrol ettikten sonra Langdon beni arayacak diye düşündü. Saat şu anda 22.02 idi. 2 saatten az vakti kaldı. Malak merdivenlerden yukarı İtalyan mermeri kaplı banyosuna çıktı ve ısınması için buharlı duşunu açık bıraktı. Temizlenme ritüeline başlamanın hevesiyle kıyafetlerini sistemli bir şekilde çıkardı. Açlıktan kazınan midesini yatıştırmak için 2 bardak su içti. Sonra boy aynasına yürüyüp çıplak vücudunu inceledi. 2 gündür tuttuğu oruç kaslarını ortaya çıkarmıştı. Kendine bakmaya doyamıyordu. Şafak sökerken bundan çok daha fazlası olacağım. 66. Bölüm. Langdon, Catherine'e, "Buradan çıkmalıyız," dedi. "Yerimizi bulmaları an meselesi." Bellamy'nin kaçabilmiş olmasını ümit ediyordu. Yazının hiçbir şey açıklamıyor olmasına hala inanamayan Catherine, altın kapak taşına kilitlenmiş gibi görünüyordu. Kapak taşını kutudan çıkarmış ve tüm kenarlarını incelemişti. Şimdi ise dikkatle kutuya geri koyuyordu. Langdon, "Sır, düzenin içinde gizli," diye düşündü. Çok yardımcı oldu. Langdon şimdi, Peter'ın bu kutunun içindekiler hakkında yanlış bilgilendirilmiş olabileceğini düşünüyordu. Bu piramit ve kapak taşı, Peter doğmadan çok önce yapılmıştı. Peter ise Langdon ve Catherine kadar kendisi içinde gizemini koruyan bu sırrı saklayarak büyük babalarının ona söylediğini yapmıştı. Langdon, "Ne bekliyordum ki?" diye düşündü. Mason piramidi efsanesi hakkında öğrendiği bilgiler arttıkça her şey aklına daha çok yatmaya başlıyordu. "Büyük bir taşla kapanmış gizli bir sarmal merdiven mi arıyorum?" İçinden bir ses Langdon'a boşa kürek çektiğini söylüyordu. Yine de bu piramidi deşifre etmek, Peter'ı kurtarmak için yapabileceği en iyi şey gibi görünüyordu. "Robert, 1514 yılı senin için bir şey ifade ediyor mu?" 1514. Bu soru hiçbir şey çağrıştırmamıştı. Langdon omuzlarını silkti. "Hayır, neden?" Catherine ona taş kutuyu uzattı. "Bak, kutuya tarih atılmış. Işığın altında bak." Langdon bir sandalye çekip küp şeklindeki kutuyu ışığın altında inceledi. Catherine elini omzuna koyup kutunun dış tarafından alt köşeye kazınmış minik yazıyı göstermek için eğildi. Kutuyu işaret ederken 1514 A.D dedi. Yazıda 1514 sayısı açıkça görülüyordu. Fakat takip eden A ve D harfleri alışılmadık bir karakterle yazılmışlardı. Catherine, umut dolu bir sesle, "Belki de aradığımız bağlantı bu tarihtir," dedi. "Bu eski küp, masonik köşe taşlarını fazlasıyla andırıyor. Bu yüzden belki de gerçek bir köşe taşını işaret ediyordur. Belki de 1514'te inşa edilmiş bir bina vardır." Langdon, Catherine'in söylediklerinin bir kısmını duymuştu. 1514, A.D. Tarih değil. AD sembolü, ortaçağ sanatıyla ilgilenen pek çok akademisyenin de tanıyabileceği gibi çok iyi bilinen bir sanatçı imzası, daha doğrusu imza yerine kullanılan bir semboldü. Eski filozoflar, ressamlar ve yazarlar eserlerine isimlerini yazmak yerine kendilerine özel, benzersiz bir sembol ya da isimlerinin baş harfleriyle imzalarlardı. Bu uygulama, eserlerine gizemli bir hava katmakla birlikte yazıları veya eserleri kiliseye aykırı görülürse onları işkenceden de korurdu. Bu sanatçı imzasındaki AD harfleri Anno Domini, yani milattan sonra anlamına gelmiyordu. Alman dilinde bambaşka bir şey söylüyordu. Langdon bir anda tüm parçaların yerine oturmaya başladığını fark etti. Birkaç saniye sonra şifreyi nasıl çözeceğinden emindi. Toplanırken, "Catherine, başardın," dedi. "İhtiyacımız olan tek şey buydu. Hadi gidelim, sana yolda açıklarım." Catherine şaşkınlık içindeydi. "1514 A.D tarihi sana gerçekten de bir şey ifade ediyor mu?" Langdon ona göz kırpıp kapıya yöneldi. "AD tarih değil, Catherine, bir kişi." 29. ayrımın sonu. Sayfa 276. Devamı 30. ayrımda.